Ayrım 4.
Bu söylenenleri dinleyenler başlarını ellerinin arasına alıyordu. Nedir bu başımıza gelen benzersiz felaket? İnsanlar kendi dillerini konuşmadan nasıl yaşar? Birbiriyle nasıl anlaşır? Yeni gelenler omuz silkiyordu. Uzun kaçışları boyunca birbirleriyle o kadar az konuşmuşlardı ki, kendi dilini konuşmamanın çok büyük bir eksiklik olacağını düşünmedikleri anlaşılıyordu. İçlerinden bazıları böylesinin belki daha da iyi olacağını düşünüyordu. Aslında bu dünyada söyleyebilecekleri her şeyi söylemişlerdi, şimdi ise artık her şeyin sonu gelmiş gibi görünüyordu. Bundan sonra yapacakları en iyi şey susmak olacaktı. Kimileri başlarını kuşkuyla sallıyordu. Bu dil işi oldukça kuşkulu diyordu bazıları. Çünkü bunun dışında kalan yasaklamalar, örneğin bacalarla ve kadınların yüzünü örtmesiyle ilgili olanlar köyden köye dolaşan tellaklarla açık biçimde duyurulmuştu. Hayır, bu doğru olamaz diye karşı çıkıyordu bu habere inanmak istemeyenler. Baca dikmenin ve kadınların yüzlerini göstermesinin yasaklanması yalnızca inanılmaz değil, akıllıca da değildi. Akıllıca ya da değil, sen nasıl istersen öyle düşün ama orada işler bambaşka. Kölelik bu dostum. Beni duyuyor musun? Kölelik. Söyledim sana. Bundan böyle ne Yunanistan, ne Sırbistan, ne Arnavutluk, ne de Eflak var. Yalnızca alanlar, yani alemler var. Türkler kendi resmi dillerinde dünyayı böyle tanımlıyor. Onlara göre dünyada iki alem var. İyi alem ve kötü alem. İyi olan, yani mutlu olan alem İslam alemi. Ötekisi ise yabancı, yani ilkinin düşmanı olan alem. İslamiyet'ten söz edince hepsi uzun süre ortalıkta görünmeyen ama bir gün önce yeniden buldukları Türk İbrahim'i anımsadı. Ne yapıyorsun İbrahim diye bağırdılar. Hristiyan olmak istiyorsun ama Müslüman gibi tapınmayı sürdürüyorsun öyle mi? Türk rahatsız edilmek istemediğini işaret etti. Namazını bitirdi, ayağa kalktı. Başka bir dünyadan geliyormuş gibi dalgındı. Çevresindeki bakışlar sertleşti. Pis Türk, ben daha en başından ona güvenmemiştim zaten. Türk, insanı şaşırtacak kadar açık renk gözleriyle hepsine teker teker baktı. Neyiniz var hepinizin diye sordu alçak sesle. Neyimiz mi var diye bağırdı küçük kalabalıktan biri. Daha bu sabah haç çıkartıyordun, şimdi ise Müslüman gibi namaz kılıyorsun. Bizimle alay mı ediyorsun sen? Hayır, hayır diye karşı çıktı öteki. İbrahim kimseyle alay etmiyor. İbrahim'in yüreği kar gibi bembeyazdır. Davranışının görünürdeki tutarsızlığını dili dolaşarak açıklamaya başladı. Hristiyan olmak çok istiyordu ama bu arada öteki inancını da içinden söküp atmayı başaramıyordu. Şu anda içinde iki inancı birden barındırıyordu. Özellikle gece olduğunda içindeki iki inancın harekete geçtiğini, birbirini kovmaya çalıştığını, birbirine kükrediğini, bunu iyilikle ya da tehditle başarmaya çalıştığını duyumsuyordu. Ve onlar derin uykularına daldıklarında o, İbrahim, işkence çekiyordu. İçindeki iki inançtan birinin kısa süre içinde yenilgiyi kabul edip ruhunu terk etmek zorunda kalacağını seziyordu. Ona gelince bu inançları rahat bırakıyor, içlerinden birine eğilim göstermiyordu. Tarafsız kalıp aralarındaki savaşımın sonucunu bekliyor, bu arada haçın galip gelmesini diliyordu. Onu uzun süre sessizce dinlediler, sonra bir boşnak söze karıştı. Yani iki inançtan birinin sürüngenden deri değiştirmesi gibi bedeninden kopmasını bekliyorsun. Açıkça söyle, sen Türk müsün yoksa yılan mısın? Türk'ün gözleri daha büyük bir hüzünle perdelendi. Hayır, İbrahim yılan falan değil. Bir yetim yalnızca, göklerdeki yıldızlar kadar, Yemen çöllerinde kaybolmuş bir kum tanesi kadar yalnız ama yılan değil. Hepsi ona teker teker sırtını dönüp uzaklaştı. Yalnızca Yahudi Helm yanında kalıp ona dikkatle baktı. Bedeninin hangi yanının iki inançtan birini dışarı atacağını anlamak için onu inceler gibiydi. 4. Artık o kadar uzaklardaydılar ki, olup bitenlerden neredeyse hiç haber alamıyorlardı. Kulaklarına yeni bir haber ulaşsa bile aradaki mesafe yüzünden bu haber öylesine çarpıtılmış oluyordu ki bunu nasıl değerlendireceklerini bilemiyorlardı. Yaptığı çok uzun yolculuk boyunca yaşlanan, hatta ölen ama öyle ya da böyle taşıdığı haberi size ulaştıran bir ulağa inanmak zorunda kalmış gibiydiniz. Türklerin bundan böyle hükümdarlarının ünvanını değiştirdikleri haberi işte bu hava içinde kulaklarına ulaştı. Daha önce emir, sonra sultan demişlerdi ama şimdi yıldırım diyorlardı ve bu sözcük şimşek biçiminde görülen elektrik boşalması anlamına geliyordu. Kaçaklar yere kapanmışlardı. Yıldırım, sultan olarak Balkan prenslerini ve Bizans'ı yerle bir etmişti. Yeni ünvanıyla da herhalde tüm Avrupa'yı ezecekti. Ne kadar uzağa kaçarlarsa kaçsınlar, düşmanlarının ensesinde bitecekti. Gökyüzü kararıp bulutların arasından her yıldırım düşüşünde onları korkunun uçurumuna yuvarlayacaktı. Sonradan gelen bir haber, Yıldırım'ın bir ünvan değil, babasının ölümünden sonra Kosova'da tahta çıkan yeni hükümdarın Beyazıt'ın lakabı olduğu bildirildi. Ne var ki bu ayrıntı tedirginlikleri azaltacağına daha da arttırdı. Türkler yeryüzünü çizmelerinin altında ezmeden önce gökyüzünü fethediyorlardı. Bayraklarını aldıkları ay hilalinden sonra şimdi de kendilerini yıldırımlara eş görüyorlardı. Yarın kime boyun eğdireceklerine gelince bunu yalnızca Tanrı bilirdi. Yıldızlara mı, kış bulutlarına mı, yoksa zamanın akışına mı? Kaçaklar birkaç günden beri insanların kendilerine iyi davrandıkları bir bölgede konaklamışlardı. Herkes onlara yemek veriyor, dillerini anlamasalar da anlattıklarını ilgiyle dinliyor, gece olduğunda da kilisede yatmalarına izin veriyorlardı. Bu insanların korktukları tek şey vebaydı, gerisi onlara vız geliyordu. Osmanlı tehlikesinden söz edildiğini duymuşlardı ama pek üstünde durmamışlardı. Bir süreden beri de tüm Hristiyan devletlerinin katılacağı yeni bir Haçlı seferinin hazırlanması söz konusuydu. Bu hazırlığın önderliğini Papa yapacaktı. Benzeri haberler kaçakların içini ısıtıyordu. Kuzeye doğru çıktıkça şatoların kuleleriyle katedrallerin daha da yükseldiğini gözlüyorlardı. Demirden yapılmış haçlar gökyüzünde kapkara gölgeler olarak ayırt ediliyordu. Fırtınalı bir gecede aralıklarla çakan iki şimşek beklendiği gibi içlerine korku salacağına bu demir haçlardan korkup kaçıyormuş izlenimi bıraktı onlarda. Tanrı'ya şükür Hristiyanlık hala güçlüydü ve buralardaki imparatorlukların her birinde sapasağlam ayaktaydı. Balkanlılar kıtanın sınırında bozguna uğramışlardı. Bu doğruydu ama burada kıtanın kalbinde her şey bir başkaydı. Kent kapıları, surların arasında yer yer yükselen kuleler, silahlar, prenslerin ünvanları ve flamaları, bronz ya da mermer üzerine yazılmış kilise adları, her şey insanın içine bir başka güven veriyordu. Bu küçük ve güçlü sitelerden birine, kimi zaman küçük oluşları onları çelişkili olarak güçlü gösteriyordu, girmek için izin bekliyorlardı ki silahlı muhafızlar zincire vurmak için Türk İbrahim'in üzerine atıldılar. Küçük gruptakiler başlangıçta kaygılanmadı. Onun yüzünden başlarına daha önce de benzeri olaylar gelmişti ama bu kez durum daha ciddi görünüyordu. Türk'ün saf değiştirdiğini anlatmaları da onun iki dine birden inanması da para etmedi. Kaçakların onun bu durumunu her anımsatışlarında muhafızlar ikna olacaklarına tersine gözlerinde alaycı bir ifade beliriyordu. Sonunda muhafızlar onlara boşuna çaba harcadıklarını anlatmayı başardılar. Türk'ü sorgulanmak üzere Engizisyon mahkemesine çıkaracaklardı. Böylece ya masum olduğu ortaya çıkacak ve suçsuz bulunan herkes gibi özgürlüğünü yeniden kazanacak ya da gerçek bir casus olduğu anlaşılacak. Bu durumda da grubun ona safça inandığı anlaşılacaktı. İçlerinden bazıları casusları kutsal Engizisyon'da değil kiliseye bağlı olmayan mahkemelerin yargıladığını anımsattı. Benim düşüncemi sorarsanız dedi bir eflaklı, ben bu sözde iki dinliliğin ardında bir hinliğin kokusunu her zaman almıştım. Tanrı'nın hiçbir yaratığı iki başlı olamaz. Hiç kimse aynı zamanda iki dine birden bağlı olduğunu ileri süremez. İnanın bana iki başlı şeytanlar olabilir ama iki başlı insan olamaz. İki hafta sonra başlayan dava Eflaklı'nın söylediklerini doğruladı. İki dine hatta üç dine birden bağlı oluşu, sorgulama sırasında üçüncü bir dine de inandığı ortaya çıkmıştı, Türk'ün başını yaktı. Mahkeme sırasında Kosova'da yükselen haçları görür görmez Hristiyanlığa geçmeye karar verdiğini itiraf etmişti. Ne var ki İslam dini insanın yakasını kolay bırakmıyordu. Bu yüzden de İslam peygamberimle dua etmeyi sürdürüyordu. Peki ya Yahudi dini, o dinde seni çeken ne oldu diye sordu yargıç öfkeli bir sesle. Kalabalıktan mırıldanmalar duyuldu. Türk, Yahudi Helmin yalnızca merak ettiği için dinlediğini açıklamaya çalıştı. Bunun üzerine kalabalıktan homurdanmalar yükseldi. Şeytanla ilişkiye girdiği kesin olarak anlaşıldığından odun yığını üstünde yakılma cezasına çarptırıldı. Kendi dinine hala bağlı kalmış olsaydı diye açıkladı yargıç, kimse onunla uğraşmazdı. Bizim dinimize geçmiş olsaydı onun bir kardeş gibi bağrımıza basardık. Ne var ki diye sürdürdü yargıç, ne onu yaptı ne de ötekini. Olamayacak bir şeyi yapmaya, iki dine birden inanmaya kalkıştı. Bunu yaparken de kuşkusuz şeytanın buyruğuna uydu. Yargıç kilisenin karşı çıkılamaz kutsal doğmaları hakkında uzun uzun konuştu. Anlaşıldığına göre İsa karşıtları kutsal kiliseye her yandan saldırıyordu ama onu sarsmayı başaramayacaklardı. İki dinli bu adam şeytanın yeni bir oyunundan başka bir şey değildi. Birbirine sokulmuş Balkanlıların oluşturduğu gruba tehdit dolu gözlerle bakarak Hristiyan Avrupa'yı kokuşmuş pagan tapınmalara döndürmek isteyenlerin ayağını denk alması gerektiğini bildirdi. Türk, ertesi gün öğleye doğru katedralin önünde canlı canlı yakıldı. Alevler çevresini sarmaya başladığında küçük grup bir gün önce öğleden sonra Kosova Ovası'nda savaşa tutuşmadan önce her iki ordunun da kendi tarafında birbirlerini görmemek için dumandan bir perde oluşturduğunu anımsadı. Odun yığınından Türk'ün ilk çığlıkları yükseldi. Bunlar görünüşe bakılırsa kendi dilinde söylediği anlaşılmaz sözcüklerdi. Kalabalığın içinden bazıları bu çığlıklar arasında bildikleri tek sözcük olan Allah sözcüğünü ayırt etmeye çalıştı ama ölüm mahkumu bu sözü söylemedi. Engizisyoncu onun söylediği sözleri daha iyi işitebilmek için boynunu uzattı. "Sanırım abrakatavra dedi. Öyle duydum," dedi yardımcısına. Öteki başıyla doğruladı. "Bana da öyle geldi." Ve elindeki demir haçı kalkan gibi havaya kaldırdı. "Zavallı Türk," dedi bir boşnak. Arkadaşlarından birini, en son annesinin adını andı. "Anımsıyor musun? Kendi dilinde ona abla dediğini söylemişti bize." "Hayır, hiçbir şey anımsamıyorum," diye kestirip attı öteki. Türk'ün çığlıkları boğuk bir hırıltıya dönüştü. Sonra birdenbire korkunç bir sesle Latince "non" diye bağırdı. Bambaşka bir çığlıktı bu. Önceki inlemeleriyle ilgisi yoktu ya da söylediği tek Latince söz olduğu için herkese öyle geldi. Bu söz olasılıkla Hristiyan dünyasının ona söylediği ilk sözcüktü. Bu yüzden de aklında kalmıştı kuşkusuz. Onu dışlayan bu dünyayı terk ederken pişmanlığını bu son çığlıkla ifade etmek istiyordu. 5. Türk'ün cezalandırılmasından hemen sonra onunla arkadaşlık edenler de soruşturulur korkusuyla kuzeye doğru yeniden yola koyuldular. Birkaç gün yolculuk yaptılar. Yol aldıkça devletler küçülüyor, tutumlar giderek sertleşiyordu. Eski hınçlar sanki meydanların ve kulelerin büyümesini engellemişti. Kapılarda nöbet tutan muhafızların kılıçları da giderek daha keskinleşiyordu sanki. Kaçaklar sık sık denetimden geçiriliyordu. Arayıp tarıyorlardı. Üzerinde ikonalar, sahte para, yüzlerinde de veba belirtisi olup olmadığına bakıyorlardı. Söyledikleri insanların çoğunun Kosova Savaşı'ndan haberi yoktu. Dolayısıyla Kosova'dan söz ettiklerinde onlarda sempati uyandıracaklarına, kuşkulanmalarına neden oluyorlardı. Bazı yerlerde gerçek birer savaşçı olduklarını ileri sürdüklerinde ülkedeki silahlı birliklerden birine yazılmalarını öneriyorlardı onlara. Prenslerin ve kontların birbirleriyle savaşmaktan geri durmadıkları söyleniyordu. Bu kişiler genellikle birbirlerine duydukları hınç yüzünden kavga ettiklerinden oluşturdukları birliklere en acımasız askerleri seçiyorlardı. Bu söylenenleri hepsi şaşkınlık içinde dinliyordu. Kosova felaketinden sonra karnını deştirmeye hiçbirinin niyeti yoktu. Demirci çırağı ya da peynirci olarak çalışmak istiyorlardı. Gördükleri oydu ki onların yaptığı peynir oralarda hiç bilinmiyordu. Ayrıca sütü, yoğurt adını verdikleri taze ve kekremsi günlerce bozulmadan kalabilen bir tür macuna dönüştürmeyi de biliyorlardı. Başlangıçta köylüler bu besine hayran kalıyor, sonra birden bunu tatmanın kendilerini ateşte yakılmaya götürebileceğini düşünüp dehşete düşerek tasların içindeki bu hastalıklı sütü tattıkları macuna bu adı veriyorlardı. Hemen yere döküp gözleri yaşlarla dolarak yoğurdu onlara tattıran kişiye onun mahvolmasını, kendisinin de tutuklanmasını istemiyorsa ağzını açıp kimseye bundan söz etmemesi için yalvarıyorlardı. Kaçaklar bir kasabadan değişik dil kullanılan bir başka kasabaya geçiyorlardı. Bir gün safça biri olan Hans bir süre Gujork'la birlikte yürüdükten sonra laftasını gözlerine dikerek ona sırtında taşıdığı o şeyin ne olduğunu sordu. Gujork açıklamaya çalıştı ama öteki kurnazlıkla başını salladı. "Anladım, sütten yoğurt yaptığın alet, ha ha ha." Gujork da güldü ama onların konuşmasını duyan Vladan sinirlendi. "Onu, yani laftanı kaldırıp atsan iyi edersin. Tabii sonunda kendini bir odun yağının üstünde bulmak istemiyorsan." "Olur, atarım," dedi Gujork. "Önümüze çıkan ilk vadide son bir kez daha çalarım, sonra da kaldırıp atarım." Hafta sonunda başına beklenmedik bir şey gelmeseydi bu söylediğini kuşkusuz yapacaktı. İki halk ozanı, Eflaklı masalcı Manola ile birlikte bir şatoya davet edildi. Daveti onlara getiren haberciler çağrılmalarının nedenini onlara şöyle açıkladılar. Her bayram Fransız ve Alman halk ozanlarını şatosuna çağırmayı gelenek haline getirmiş senyör, onlardan söz edildiğini duymuştu ve onları çok merak ediyordu. Bjork düşüncelere daldı. Villa'dan, Guslas'ı artık yanında olmadığı için neredeyse ağlayacak gibiydi. Monola'ya gelince, daveti duyduğunda benzi attı ve sıvışmak istedi. İki dost, bir rezalete meydan vermemesi için onu zorlukla ikna edebildi. Villa'dan bayram gününe kadar kendine iyi kötü bir gusla yapmayı becerdi. Üzülme dedi arkadaşları. İyi ses vermezse Bjork'un laftasını kullanabilirsin nasıl olsa. Bu bayram onları çok umutlandırıyordu. Bundan böyle daha çok saygı göreceklerdi kuşkusuz. İnsanlar onların savaşmaktan ve peynir yapmaktan başka şeyler de bildiklerini görerek yalnızca sütü dönüştürmeyi değil eski yiğitler gibi kahramanlık ezgileri söylemeyi bildiklerini de keşfedeceklerdi. Belki de bundan sonra durumları düzelecek, üzerlerinde biriken kuşkular dağılacak, hatta bölgede yerleşmelerine bile izin verilecekti. Küçük bir kalabalık iyi şanslar dileyip yanlarından ayrılmadan önce onlara bir süre eşlik etti. İyice yıkanıp taranmış, bu arada yüz çizgileri heyecandan gerilmiş olarak yanlarında kuş ve kurt seslerini taklit etmeyi bilen bir hırvatla birlikte şatonun ağır kapısının ardında kayboldular. Dışarıda kalan Balkanlılar üç kez haç işareti yaptı, bazıları yere kapandı, bazıları da heyecanla dua etti. Kutsal Bakire, bizi terk etme. 6. Bu kadar halk ozanı sırasını bekliyordu. Fransızlar kendi kahramanlarının ölürken savaş borusunu çalan Roland'ın şarkısını söylemiş, Almanlar Şeffrand'ın halkasını dile getirmişlerdi. Bunlardan sonra bir başkası ne Fransız'a ne Alman'a benzeyen bir halk ozanı kendi oğlunun başının üzerindeki elmayı ok atarak ikiye bölen Wilhelm Tell adında bir yiğidin kahramanlıklarını anlatan bir ezgi söyledi. Sonunda sıra onlara geldi. Senyör dostlarına şimdi de yapılan savaşta Hristiyanlığın ağır bir yenilgi aldığı Kosova'dan dosdoğru oraya gelen Balkanlı halk ozanlarını dinleyeceklerini söyleyip hazır bulunan herkesi dua etmeye çağırdı. Tanrım, bu yenilgi son olsun. Ortalığı kaplayan derin sessizlik içinde her biri kendi dilinde bir taş kadar soğuk ezgisini söyledi. Yoğun bir sis kapladı göl ovasını. Sırplar kalkın ayağa. Arnavutlar Kosova'yı ele geçiriyor. Oo, çevremizi ne kalın bir sis kapladı. Davranın Arnavutlar, Kosova, Slav'ın eline düşüyor. Davetliler sıkıntılı bir hava içinde söylenen ezgilerin sözlerinin kendilerine kısaca açıklanmasını istediler. Öğrenince önce şaşırdılar. Sonra açıklamayı iyi anlayıp anlamadıklarını sordular kendi kendilerine. Sonunda kıpkırmızı kesildiler. Balkanlar elden gitmişti. Bu adamlar söyledikleri ezgilerle birbirlerine karşı duydukları eski düşmanlığı hala neden sürdürüyorlardı? Bu topraklar üzerinde yaşayan insanlar arasında anlaşmazlıklar olduğu doğru. Ne var ki anlaşmazlığa sizinki gibi bir neden bulmak için insanın biraz zekadan yoksun olması gerekir diye yorum getirdi davetlilerden biri yüzünde aşağılayıcı bir ifadeyle. Zavallılar dedi şato sahibi sertçe. Yapılan çıkışmaları başları önlerinde dinlediler. O gece prensin çadırında yaptıkları gibi kendilerini boşuna savunmaya çalıştılar. Sonunda oradakileri söylediklerini inandıramayacaklarını anladılar. Bu lanetli masada bulunacağımıza Kosova'da ölseydik çok daha iyi olurdu diye düşündü Bjork. Davetliler arasında tavırlarından ve masadaki yerinden önemli bir soylu olduğu anlaşılan yaşlı bir kadın gözlerini onlardan ayırmıyordu. Bakışları keskindi, ne var ki yüzü bir başka dünyanın insanıymış gibi soluk ve soğuktu. Halk ozanları suskunluklarını sürdürüyordu. Onlardan nasıl bir ezgi bekliyordunuz ki dedi masanın öteki ucunda oturan bir davetli. Birbirlerinden nefret etmekten başka bir şey bilmiyorlar ve her şeye kekre bir tat vermeyi biliyorlar. Süte yaptıkları gibi diye ekledi bir başkası alaylı gülüşmeler arasında. Kınamayın onları dedi yaşlı kadın sertçe gözlerini Gujork'un hançerini kavrayan eline dikerek. Onların yaşadığı yörede davetliyi kınamak bunu yapan için utanç vericidir. Hatta diye açıkladı soylu kadın, savaş bozgunundan daha utanç verici bir davranıştır. Masadakilerin hepsi susmuştu. Bjork aynı yazgıyı paylaştığı arkadaşlarının ona yaptıkları önerilerin ve ricaların başının üzerine taşlar yuvarlanıyormuş gibi aklından geçtiğini duyumsadı. Özellikle saçma davranışlarda bulunmak yok. Hepimizin mahvolmasına neden olmayın. Ağır parmaklarını demir hançerin kabzasından yavaşça çekerken içinden ağlamak geldi. Benim masamda birine hakaret edildiğini bundan böyle kimse duymayacak dedi şatonun efendisi kararlı bir ses tonuyla. Yaşlı kadının bakışları yumuşadı. Ezgi söylemek istemiyorsanız ya da söyleyemiyorsanız dedi onlara, bari bize bir şeyler anlatın. Yaşadığınız bölgeler bana anlattıklarına göre ilginç şeylerle doluymuş. Bize canlılardan, ölülerden, ne o yandan ne de bu yandan olmayanlardan söz edin biraz. Vladan yardım istermiş gibi Manola'ya sonra da Hırvat'a baktı. Ne var ki o da öteki de omuz silkti. Kaygılanmakta haklıydılar. Biri yalnızca masal anlatmayı biliyordu. Öteki de kuş ya da kurt sesi taklit etmeyi. Gujorg ile Vladan'a gelince halk ozanı olduklarından onlardan yalnızca bir şeyler anlatmakla yetinmelerini istemenin bir şövalyeden sokakları süpürmesini istemekten farkı yoktu. Öte yandan küçük kaçak grubu o anda şatonun dışında tedirgin bir bekleyiş içindeydi ve tüm umutlarını onlara bağlamıştı. Vladan daha fazla düşünmeden konuşmaya başladı. Bunu yapabilmesine ilk şaşıran da kendisi oldu. İzleyicilerin önünde ezgi söylemek yerine yalnızca konuşmakla yetinmek ilk kez başına geliyordu. Bu ona aynı zamanda hem gülünç, hem yanlış, hem de utandırıcı geliyordu. Bir iki kez ağzının kupkuru kaldığı izlenimine kapıldı. Dayan kardeşim diye yüreklendiriyordu onu ötekilerin bakışları ama onlara gücünün tükendiğini işaret etti. Bunun üzerine sırayla söz alarak onun yardımına koştular. Onu ilk rahatlatan Eflaklı Manola oldu. Ardından Hırvat söz aldı. Son olarak da uğradığı aşağılanmadan sonra son nefesini verinceye kadar ağzını bir daha hiç açmayacakmış gibi oturan Gujorg. Tuhaf şeyler anlattılar. Kimi zaman acımasız ve ürkütücü, kimi zaman da son derece hüzünlü öykülerdi bunlar. Herkes onları büyük bir dikkatle dinliyordu. Özellikle soylu kadın büyülenmişti sanki. Yüzünde maske varmış gibi durmayı sürdürüyordu ama bakışları giderek canlanıyordu. Yunan tragedyalarını yaşatıyorlar dedi alçak sesle birkaç kez. Aynı tohum, aynı yıldız saçıntısı. Peki şu Yunan tragedyaları dediğiniz tam olarak nasıl bir şey diye sordu şato sahibi. Kadın kısa bir açıklama yapmadan önce derin bir soluk aldı. O tragedyalar kuşkusuz insanlığın en değerli hazinesiydi. Hepsini bir araya getirebilmek için basit bir sandık, hani şu senyörlerin antınlarını içinde sakladığı türden bir sandık yeterli olurdu. Ne yazık ki saklanmadıkları bir yana yüzyıllar boyunca oraya buraya saçılıp kayboldu. O tragedyalar ki dünyayı ne kadar güzelleştirecekti. Dünyanın ruhunu demek istiyorum elbette. Şato sahibi başını salladı. Böyle bir ihtimali kavramakta zorlanıyordu. Yaşlı kadın hüzünle gülümsedi. Kendisinin de başlangıçta öyle düşündüğünü ona nasıl açıklayabilirdi? Araştırmacıların, manastır kütüphanecilerinin, üniversite yöneticilerinin, eski metinleri kopya eden papazların ihmaliydi bu. Zaman zaman prenslere, kardinallere hatta papaya bile yazmıştı. Onlardan giderek sıcaklığını yitiren yanıtlar almıştı. Hatta bu yanıtlar sonunda açık seçik yapılan sistemlere dönüşmüştü. İsa'ya kendini giderek daha çok vermek yerine o eğitimli soylu kadın belki de Fransa ve Almanya eyaletlerinde yaşayan en eğitimli kadın nasıl oluyordu da pagan tanrılarına hala tutkuyla bağlı kalabiliyordu. Ne var ki her şey kafasının içinde birden aydınlanıvermişti. Çok eski tanrılara gökyüzünde uzun süreden beri yer yoktu artık.